Ayrım 18, Çöküş, Mahşerin Yalnızı, Cavit Kırcı, Sayfa 192. Artık hazan mevsimi içinde olmamıza rağmen mevsim yavaş yavaş kır şartlarına doğru gidiyordu. Bu devrede gözlerimizin önündeki manzara içler acısıydı. Manzara içinde sıradanlaşan sefillik görüntüleri her yerde gözlerimizin önündeydi. Başına bir çul geçirip yollara düşen kadınlar, evinden barkından alabildiğini alıp kağnısına ya da at arabasına yükleyebildiğini yükleyen evin reisi erkekler, yalın ayak, başı çıplak biçare çocuklar, hastalıktan kırılan ihtiyarlar ve derdine derman bulmak bir yana ölmediklerine ancak sevinebilen hastalar. Bu gördüğümüz zavallılık manzaralarının kahramanları olan biçareler sokaklarda da yatıyorlardı. Kimisine ancak birkaç günlüğüne kapalı mekanlar verilebiliyordu. Ahali zaman zaman onları misafir etse de nereye kadardı ki? Sonunda Anadolu'ya çeşitli yerlere gönderilmeye başladılar. Cephedeki halimizi en iyi anlatan işte bu sivil halkın haliydi. Biçare muhacirler gibiydi ordu da memleket de. Kim ne kurtarabilirse kurtarıyor ve yıllarca vatan bildikleri yerleri terk edip ana vatana sığınıyordu. Tıpkı yıllar önce Sadullah Efendi'nin ailesinin yaptığı gibi. Sadullah Efendi'nin onlara karşı ilgisiz kalmayacağından emindim. Nitekim yanılmadım da. Sadullah Efendi fakir bir esnaf olmasına karşın paylaşımcı bir kişiliğe sahipti. Kahvehanesine gittiğimde bir köşeye kıvrılıp oturmuş vaziyette genç bir kadın gördüm. Başında çizgili yaşmağı, her tarafı çamurlanmış, yırtıkları olan ve boynuna kadar örtülü entarisiyle olanca garibanlığını gözler önüne seren bu kadıncağız, sırtını bize dönmüş halde kundaktaki bebeğini emziriyordu. Diğer iki çocuğundan kız olanı saçları darmadağınık vaziyette, burnundan sürekli akan sümüğünü çekmeye çalışan, yanakları soğuktan kıpkırmızı olmuş ve yalın ayak halde bir ağaca yaslanmış şekilde olanca utangaçlığı ile ve başını yere eğmiş olarak yere bakıyordu. Baktığı yerde ayaklarındaki çamuru ve bazı yaraları görmek içimi parçaladı. Kız çocuğunun hali böyleyken erkek çocuğu da olanca şaşkınlığı içinde ve aynı vaziyette soğuktan yüzü kızarmış ve sümüklü burnunu çeke çeke taburede otururken Sadullah Efendi'nin ikram ettiği sütü içen boynu bükük babasının eteğine yapışmış olarak sessizce ve ne yapacağını bilemeden öylece duruyordu. Baba ise hiçbir anlam yükleyemediği bakışlarıyla etrafa bakıyor ve arada bir sanki istemsiz bir vaziyette sıcak sütü ağzına götürüyordu. Bu manzarayı izlerken Sadullah Efendi'nin ocaktan çıktığını gördüm. Elinde iki süt kasesi daha vardı. Beni görünce mütebessim bir çehreyle söze girdi. ''Hoş geldin beyzadem.'' ''Hoş bulduk diyeceğim ama pek hoş bulmadık galiba.'' ''Sen yine de hoş geldin. Bunlar benim akrabalarım, Makedonya'dan kalanlar. Artık canlarını kurtardıklarına şükrediyorlar.''
''Oralarda halen daha akraban var mıydı?''
''Vardı ya. Onlar kalabildikleri kadar kaldılar. Lakin Bulgar devleti kurulup da köyleri Bulgar sınırları içinde kalınca Bulgar zulmünü yaşamışlar. Harp çıkınca da Bulgar zulmü mezalime dönüşmüş. Ancak canlarını kurtarabilmişler.'' İstanbul'a varıp Sadullah'ı bulalım demişler, buldular.
Şükretmediler hallerine ki sen varsın.
Öyle, en azından ben varım. Benim de çokça bir imkanım yoktu ya. Onlar için kendimi de feda etmeye razıydım ki Yüce Rabbim yardım etti.
Ne oldu?
Rahmi Ağa buradaydı. Onların bu halini görünce benim de imkanlarımı bildiği için onları sahiplenmeye karar verdi. Mehmet Ali'ye de inşallah birkaç küçük iş bakarız.
Demek adı Mehmet Ali.
Mehmet Ali sanki bizi duymuyor gibiydi. Ne konuşursak konuşalım, o sadece başı yerde konuşulanları dinliyordu. Hep düşünceli bir hali vardı. Çok görmedim bu halini. Kendisiyle konuşmak istedim.
Merhaba, adın demek Mehmet Ali.
Öyle ağam.
Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Geçmiş olsun.
Sağ ol ağam.
Nasılsın?
Nasıl olalım ağam, gördüğün gibi.
Şükür ki canınızı kaybetmeden vatana kavuşmuşsunuz.
Şükür biz gelebildik ama...
Bu söz üzerine kundaktaki bebeğini emziren kadın hıçkırarak ağlamaya başladı. Mehmet Ali kadıncağıza baktı, adeta bu manzarayı kanıksamış bir vaziyette ve başını yeniden önüne eğip gözlerine biriken iki damla yaşı elinin dışıyla sildikten sonra sözüne devam etti.
İşte yavrucaklarımdan Hasan'ım da hayatta olaydı.
Başın sağ olsun.
Dostlar sağ olsun.
Hasan'a ne oldu da öldü?
Bulgar işte, zulüm işte, köyü bastılar, Hasan meydandaymış. Kimi ahaliyi vurdular, kimini süngülediler. Benim yavrucağım süngü yemiş. Ben ve bu gördüklerin o sırada köyde değildik. Yaşlı anacığımın yanında bir ses olsun diye büyük oğlum Hasan'ımı yaşlı anacığıma bırakıp da giderdik. O gün de köye epey uzaktaki tarlaya gittiydik. En uzak tarlamız orasıydı. Sarı Bayır Düzü isimli tarlamızdı. Meğer biz canımızı öyle kurtarmışız ağam. Rastgele her evden birkaç kişiyi öldürmüşler. Köye geldim, bir de gördüm ki meydanda ağlaşan insancıklar dolu. O an içimden bir şey koptu sanki, yüreğim tıkandı. Anacığımı gördüm. Hasan'ıma sarılmış bağıra bağıra ağlıyor. Koşarak atıldım yiğidime, anacığımın elinden aldım. Anacığım yerleri dövmeye başladı. Yiğidime sarıldım ki sıcacık kanı bağrıma yapıştı. O küçük bedenini delik deşik etmiş melunlar. Ne yürek kalmış sabicikte, ne dalak ne de mide. Acımızı dahi yaşamaya fırsat bulamadık. Bulgar çetelerinin tekrar geldiği haberi gelince Kaan'ıya ne yükleyebildiysem yükledim. Anacığımı da alarak düştüm yollara. Ne yaşlı emmimden ne de oğullarından bir daha haber alamadım. Epey gittikten sonra minareli bir köy gördük. İsmini dahi bilmiyorum. Hasan'ımı orada İmam Efendi'nin de yardımıyla defnettim. Başına üçgen bir taş koydum tanınsın diye.
Çok acı olmuş Mehmet Ali.
Öyle çok acı oldu. Ne acılar gördüm ağam. Ama bu en acısıydı. Evladımı, hele ki daha 10 yaşında bile olmayan sahibimi böylesi vahşice bir ölüm ile toprağa vermek en acısıydı. Anamı da yolda toprağa verdim. Lakin o evladım kadar bana koymadı.
Anan da mı öldü?
Öldü ya. Acısını bile duymaya fırsat bulamadım ağam. Hasan'ıma benim kadar içerledi. Belki de daha acı. Zaten yaşlıydı. Yolda da herhalde hastalık kaptı. Hasan'ımın acısı da birleşince garip anamı da yolda toprağa verdim. Onun da nerede gömülü olduğunu bilmek için bir üçgen taş yapıp onun da mezarına koydum. Hak izin verir de belki geriye döner. En azından mezarlarını bulurum diye düşünüyorum ya.
Geriye dönmek artık zor gibi.
Öyle ağam, ne varsa yıkıyorlar, kim varsa öldürüyorlar.
Halbuki savaş askerler arasında olur. Demek sivil halka da zulüm var ha.
Var ya, niyetleri bizleri sindirip kaçırmak, topraklarımıza el koymak.
Kalmanın mümkünü yok muydu?
Benim için yoktu. Gör işte, hepi topu bu kadar kaldık.
Herkese böylesi vahşet var mı?
Var sayılır. Yeter ki Müslüman olma. Hele ki bizim gibi Türksen vay haline.
Demek Türklere karşı daha zalimler.
He ya öyle. Sonra da Pomak, Arnavut, Boşnak. Müslüman ol yeter. Ama illa da Türkler. İnsanın aklı almıyor. Çoğuyla beraber büyüdük. Dimitrov, Todor, Boris. Yıllar var ki Türkler yönetti oraları. Hep iyi davrandık onlara. Ama gel gör işte.
Bilhassa mı Türkler?
Evet, gerçi onlar Müslüman olan herkese Türk diyor. Ama öncelik verdikleri Türkçe konuşmasından başka konuşma bilmeyenlere karşı daha bir gaddarlar.
Kimler yapıyor bu mezalimi?
Hepsi ağam, hepsi. Bakma sen, görünürde çeteler yapıyor. Ama asker desteği olmadan çete mi olur?
Peki ya bizim orada yıllardır oralarda çete savaşlarına karşı tecrübeliydiler?
Bilmiyorum ağam, ben ordu falan görmedim. Gördüğüm benim gibi binlerce zavallılardı. Yollar bizim gibilerle dolu. Daha da gelecek var geriden. Bilmem halimiz nice olacak.
Mehmet Ali ile bu içli konuşmayı yaparken Rahmi Ağa olanca heybetiyle Mısır Çarşısı tarafından elleri dolu halde geldi. Bulabildiği kuru yemiş gibi gıdalardan bulup almıştı. Birkaç tane de örtü bulmuştu. Rahmi Ağa sanki bir büyük vazifeyi yapmanın şuuru içinde adeta koşarcasına ve vakur bir görüntüyle geliyordu.
Alın kardeşcağızlarım, bunlar açlığınızı giderir. Bunlar da soğuğa karşı size örtü olur. Bu akşam bize gideceğiz. Avluda bir kulübe var. Sizi oraya yerleştireceğim.
Cenab-ı Allah'ın izniyle sahipsiz değilsiniz evvelallah.
Sağ ol ağam.
Haydi giderim. Rahmiye, yardıma ihtiyacınız var mı sorusunu sormama dahi izin vermeden. Bir yaylı araba çağırıp Mehmet Ali ve ailesini bindirerek eşya niyetine kalan birkaç parçanın bulunduğu kağnıyı da arabanın arkasına bağlayarak evinin olduğu Beşiktaş'ın yolunu tuttular. Rahmi Ağa belliydi ki Mehmet Ali'nin ailesine yalnızca yardıma muhtaç oldukları için değil, aynı zamanda İslami bir vazife ile de yardım ediyordu. Daha önceki konuşmalarımızda zaman zaman batılılık karşısındaki kahırlı tutumu ve İslami olanlara olan bağlılığı Rahmi Ağa'yı böylesi bir göreve amade kılmıştı dersem yanılmış olmam herhalde. Hele ki o dünyalar güzeli küçük kızının Ennas mektebindeki frankvari halleri onu adeta kahrediyordu. Rahmi Ağa çok da işin fikri yönünü bilmemekle birlikte bir tür İslamcı sayılırdı. Doğrusu bu yönüyle Mehmet Ali'ye sahip çıkışına onun adına çok sevindi. Bu minval üzere olan düşüncelerimi Sadullah Efendi ile de paylaştım. O da bana buna yakın şeyler söyledi. Bu nedenle memleketin bu sıkıntılı günlerinin ancak ve ancak bu tür İslamcı, Türkçü, vatansever gibi düşüncelere sahip insanlar eliyle giderilebileceği hususunda hemfikir olduk. Mehmet Ali'nin ailesi gibi nice biçareler deniz kenarlarında, garlarda, mektep kapılarında bekleşmeye devam ettiler. Nihayet hükümet onlar için nizamnameler çıkarmaya başladı. Bu biçareler memleketin çeşitli yerlerine gönderilmeye ve oralarda iskana tabi tutulmaya çalışıldı. Bu olayın üzerinden çok bir zaman geçmeden birkaç gün sonra Sadullah Efendi'den Mehmet Ali'nin ailesiyle birlikte Erzincan'da kendisine devletçe verilen 30 dönüm kadar arazi ile birlikte iskana tabi tutulduğunu öğrendim. Mehmet Ali için sevindim ama kendi ailem için duyduğum kaygıyı onun için de duyuyordum. Öyle ya, oralarda çok ciddi bir şekilde Rus tehlikesi vardı. Vazifesini yapmanın verdiği rahatlıkla Rahmi Ağa'nın gönlü huzur içindedir diye düşünmeden edemedim. Lakin onunla ilgili bu hoş düşünceme Sadullah Efendi'nin verdiği tifo olmuş haberi sarstı. Rahmi Ağa çok ciddi bir şekilde hastalanmıştı. Bu hal içinde Sadullah Efendi ile birlikte Rahmi Ağa'nın işini kolaylaştırmak adına Mehmet Ali'nin Erzincan'a gidişi işini biz tertip ettik. Önce ailesini, sonra da eşyaları ile kendisini ucuza kiraladığımız bir kayıkla Haydarpaşa'ya taşıdık. Sonrasında ise zaten hükümet nakil vasıtalarını ya bedelsiz ya da çok cüzi bir rakama bu soydaş ve dindaşlarımıza tahsis ettiği için tren yolculuğu ile uğurlamaya karar verdik. Mehmet Ali o ilk gün gördüğüm gibi yine mahzun ve düşünceli bir haldeydi. Sadece olacakları huşu içinde bekler gibiydi. Tam anlamıyla kadere bir teslim olmuşluk içine girmişti. Karısının sesini de ilk kez o zaman duydum. Avurtları iyice çökmüş ve elmacık kemikleri net biçimde ortaya çıkmış, ağız yapısıyla ağır konuşan bu çileli kadıncağız, olanca kederini adeta sesine yüklemiş vaziyette, ince ve cılız bir ses tonuyla "Allah'a ısmarladık" diyebildi. Sonra da ileride belki memlekete ya çiftçi olacak ya da asker olacak olan kundaktaki oğlunu kucaklayıp diğer çocukları ile birlikte trenin yük vagonuna bindi. Arkasından da Mehmet Ali. Bir bilinmeze doğru trenle birlikte yol aldılar. Bizi Allah'a ısmarladılar, biz de onları. Mehmet Ali ve ailesi o büyük kapının sahibine giden yolda tevekkül içinde yürüyordu. Bize de onun gittiği yolda yürümek düştü. Bu vedalaşma sahnesinden sonra cepheden ardı arkası kesilmeyen felaket haberleri gelmeye devam etti. Balkan muhacirleri nasıl ki sıradanlaşmışlarsa gelen mağlubiyetler de aynı ölçüde sıradanlaşmıştı. Matbuattan çok da sağlıklı bilgiler alabilmek kabil değildi. Ne yazık ki gazetecilik mevzusunda geriydik. Öyle ki devrin ileri memleketleri en akıllı ve kültürlü insanlarını gazeteciliğe bizzat memur ederek hedef aldıkları memleketler hakkında pek âlâ istihbarat toplarken biz sıradan haberleri dahi memlekete taşımakta aciz kalabiliyorduk. Abdülhamit döneminde basının üzerine bir karabasan gibi çöken sansür her ne kadar fiziki olarak ortadan kalksa da ruhen yaşar gibiydi. Bu nedenle en sağlıklı ve açık haberleri Sadullah Efendi'nin zaman zaman yanına gelen tüccar Maruf Efendi gibi sivillerden ya da birkaç gün önce yolculadığımız Mehmet Ali gibi biçarelerden alıyorduk. Hamit dönemini zaman zaman sorgulamadan edemiyordum. Mesela şu basına sansür işi. Belki de bu sansürü haklı da yapmıştı. Zira niyetini kötü tutanlar basını halkı aydınlatmak, eleştiri yapmak, haber vermek gibi asıl ve faydalı işlerinden sıyırarak iktidara karşı pekala silah olarak kullanabilirdi veya kullanmıştı da. Belki bu yüzden sansür uygulanmıştı. Yani güvenlik gerekçesiyle sansür uygulanmıştı. Lakin böyle de olsa memlekette gazetecilik, dergicilik ne yazık ki geri kalmıştı. Gazeteciliğin geri kalması demek, kamuoyu denetiminden yoksun ve keyfiliğin önünü alabildiğini açabilen bir yönetim ortamı doğurmuştu. Nitekim Maruf Efendi yıllarca kervanlar, şimendiferler, posta arabaları gibi nakil vasıtları ile ticaret yaptığı, başta Makedonya olmak üzere Balkan ellerinden son kez gelmişti. Kendi tabiriyle postu deldirmeden geldiğine şükrediyordu. Bundan sonrası Balkan elleri için yaban eller manasına geliyordu. Zira artık ay yıldızı Türk bayrağının dalgalandığı yerde artık ya Bulgar ya Sırp ya Roman ya da Yunan veya Karadağ bayrağı dalgalanır olmuştu. Maruf Efendi artık oraları eskiden anlattığı gibi şen şakrak bir üslupla değil, zaman zaman gözleri dehşet ile dolan bir eda ile ve umutsuzluk yüklü sözlerle anlatıyordu. Bundan sonra vatan toprağının Anadolu kadar ancak kalabileceğinden endişe ettiğini de söylüyordu. Bulgar ordusu, Bulgar çeteleri ortalığı yakıp yıkıyor, Sırplar da onlardan aşağı kalır değil diyordu. Balkan Harbi yalnızca payitahta gelen muhacirlerle değil, cephedeki facia ile de bir felakete doğru gidiyordu. Maruf Efendi zaten kelle koltukta, ancak ticaret yaptığı Balkan ellerinden para kazanarak gelmek bir yana, canını kurtardığına şükrediyordu. Maruf Efendi'nin verdiği umutsuzluk aslında malumun ilanından başka bir şey değildi. Lakin memleketin iliğine işlemiş olan sansür ruhu o malumu saklamayı marifet zannediyordu. Oysa ki halkın o derin tecrübesinin de ürünü olarak söylediği şekliyle gözlerini kapayan yalnızca kendine gece yapıyordu. Her ne kadar memleketi yönetenler ya da yönetme iddiasında olanlar rahatsız edici hakikatleri saklamayı bir marifet zannetseler de gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardı. Bu bazen Maruf Efendi'nin vasıta olduğu şekilde hiç hesaplı olmaksızın aniden ortaya atılıverir, bazen de 5 yıl önceki o Temmuz günü gibi Hürriyet Bayramı'nı oluşturan ihtilal şeklinde cemiyetin kaynamasıyla ortaya çıkıverirdi. Bu sefer ortaya çıkan hakikat içten içe ve can yakarak ortaya çıkıyordu. İnsanlar kısmen de olsa bu can yakılmışlığın oluşturduğu haleti ruhiye ile de parça parça harekete geçiyorlardı. Pek tabii bu hareketlenmede iddiatçılarla Hürriyet ve ihtilafçıların çekişmesinin de büyük payı vardı. Bu kaynamaların birine tesadüfen şahit oldum. Ama ne tesadüf. Bir sabah vakti fakir semti Süleymaniye'nin arka sokaklarına yolumun düştüğü bu harp günlerinin birinde bir araya toplanmış 20-30 kişilik bir grup gördüm. Bu gruba hitap eden ve ateşli el kol hareketleri yapan bir konuşmacı bütün topluluğu cezbeye getirmişçesine kendini dinletiyordu. Bir yerlerden gözümün ısırdı, bu genç çok ateşli konuşuyor ve topluluk sadece onun söylediklerini tasdikliyordu. Memlekette zaten varlığı aciz olan ve derken tek bir adamın iradesi karşısında adeta yok olan milli iradeyi temsil etmenin yolu nereden geçiyordu arkadaşlar? Kanunu esasıyla... Evet, doğru dediniz ve onu tek adam olan Abdülhamit gibi bir padişaha kabul ettirebilmek için yegane yol olarak ne kalmıştı? İhtilal. Onu da bildiniz. İhtilal evlerde, evlerin sıcak köşelerinde beklenerek gelecek bir misafir miydi?
Hayır.
Onu huzur milletin önüne çıkarmak için neler yapıldı?
Kelle koltuğa alındı.
Kimlerdi bunlar? Resne dağlarının kahraman evladı...
Resneli Niyazi,
genç bir binbaşıyken Manastır dağlarına kalkan
Enver,
davası uğruna Paris'te gönüllü sürgün yaşayan, Selanik ve İzmir'de kaçak yaşayan
Doktor Nazım,
Evet, hepsi doğru ve daha nice isimsiz vatan evlatları. Şimdi onların aziz hatıraları önünde soruyorum ki, onların bu fedakarane halleri değil miydi bize hürriyeti getiren?
Evet.
Peki şimdi ne oldu? Vatanın Balkan ayağı elden çıkıyor veya çıktı. Kosova, Manastır, Üsküp, velhasıl tüm Makedonya hükümetin yanlışları ve acziyeti yüzünden birkaç prensliğe kaybedildi. Razı mıyız arkadaşlar?
Hayır.
Şu Bulgarlara bakın. Onların top sesleri nereden duyuldu ey ahali?
Çatalca'dan, Çatalca'dan.
Yani ceddimiz Fatih'in fethettiği İstanbul'umuzun köylerinden öyle mi?
Evet, evet, ah.
Peki ya ceddimizin kadim payitahtı Edirne'nin Bulgar postalları altında ezilmesine, Sinan'ın o muhteşem mabedi, ceddimiz Padişah Sultan Selim'in yadigarı, Selimiye'nin düşman eline geçmesine razı mıyız ey ahali?
Hayır, asla.
Olanı biteni izlemekle mi yetineceğiz?
Hayır.
O halde gün davranma günüdür.
Evet.
Davranın ey millet, davranın vatanın asil evlatları, gün bugündür. Bu gencin önderliğinde topluluk hep birlikte yürümeye koyuldu. Atılan nutukla zaten iyiden iyiye dolmuş ve hükümete karşı olanca öfke duygularıyla kurulmuş olan topluluk, önüne ne geçse sele katıp akıtacak kadar bir öfke birikimiyle hareket ediyordu. Bir şeyler olacağını sezinledim, hem de önemli bir şeyler olacağı kesindi. Sanki her şey 5 sene öncesine, o Temmuz ihtilalinin olduğu günü andırıyordu. Yine ahali sokaklardaydı ve yine yönetime dönük ağır eleştiriler vardı. Topluluğu izlemeye karar verdim. Daha doğrusu kendimi birden topluluğun içinde buluverdim. 18. ayrımın sonu. Sayfa 204.